Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta sizlerle birlikteyiz. Ben Selami Güder. Güzel bir hafta olmasını temenni ediyorum. Güzelliklerle dolu bir hafta olmasını temenni ediyorum. Malum kültür sanat programı yapıyoruz. Bu hafta da güzel sanatları şöyle bir konuşmak istiyoruz. Bakalım güzel sanatlarla ilgili neler söyleyeceğiz.
Benim düşüncem.
Evet değerli dinleyenler, benim düşüncemde bu hafta güzel sanatlardan bahsedeceğiz. Bakalım güzel sanatlarla ilgili neler söyleyeceğiz. Kültür sanat dediğimiz vakit ilk akla gelen şiiri, ondan sonra müziği, resmi, balesi, buna benzer şeyler, güzel sanatlar, kültür sanatın en önemli ögeleri, unsurları arasında sayılabilir. Elbette ki sadece bunlar değildir. Kültür sanat sadece güzel sanatlar olarak adlandırılamaz. Fakat gelelim ki kültür sanatın en önemli ögelerinden bir tanesi elbette güzel sanatlardır. Eskilerin deyişiyle bedii sanatlardır. Güzel sanatlar dediğimizde de bu adı üstünde bütün yani bir insan düşünelim ki güzel sanatlara karşı, güzelliklere karşı ilgisi olmasın. Bu mümkün değildir. Şu denebilir, belki resimden hoşlanmazsınız da müzikten hoşlanırsınız. Veya müzikten çok anlamazsınız da şiirden hoşlanırsınız. Fakat hangi sanat dalında iştigal edersek edelim veya hangi sanattan hoşlanırsak hoşlanalım, elbette ki ve muhakkak her insan güzel sanatların bir dalıyla mutlaka öyle ya da böyle ilgilidir. Ya bizzat o sanat dalını icra eder, yetenekleri vardır. Mesela güzel resim yapar, ressamdır, resim kabiliyeti vardır. Ya müzik yapar, müzisyendir, kulağı iyidir, sesi iyidir. Ya şiirden anlar, şiir yazar, şairdir. Ya da bütün bunlar olmasa bile güzel sanatların bir kolunu icra etme kabiliyeti bulunmasa bile özü itibarıyla bir mesela şiir severdir, mesela müzik severdir, mesela resim severdir. İlla bu sanat koluyla iştigal etmesi gerekmemektedir. Yani demek istemem o ki biz güzel sanatlar dediğimizde illa bir güzel sanatlarla alakalı bir şeyi, bir sanatı icra edecek dersek güzel sanatları da indirgemiş oluruz. Dolayısıyla toplumun belki kahir ekseriyeti bu anlamda kültürle sanatla iç içe değil hale gelir ve kültür ve sanattan dışlanmış hale gelmiş olur. Halbuki yer yer kültür sanatın öznesi oluruz. Yer yer kültür sanatın nesnesi oluruz. Yer yerde güzel sanatlardan bizatihi icra eder pozisyonda olmasak bile güzel sanatlardan hoşlanan insanlar olur. Yani netice itibariyle güzel sanatlar bir tarafıyla şair gerektirir, ressam gerektirir, müzisyen gerektirir. Ama bir taraftan da o yapılan müziği dinleyecek insanlar gerektirir. O şiiri okuyacak şiir severler gerektirir. Ve bir taraftan da o müziği dinleyecek müzik severler gerektirir. Velhasıl kültür sanatın güzel sanatlar boyutu iki boyutlu olarak ele almak lazım. Ve toplumun bütün kesimlerini işin içerisine katmak, kültürü sanatı daha tabana yaymak açısından kültürü ve sanatı, güzel sanatları böyle anlamak ve algılamak gerekmektedir. Şu denemez, ya halktır resimden ne anlar, halktır müzikten ne anlar, halktır şiirden ne anlar, halktır plastik sanatlardan ne anlar, halktır baleden, operadan ne anlar? Eğer böyle dersek, tabii müzik başta olmak üzere özellikle halk müziği var, sanat müziği var, pop müziği var. Yani kendi içerisinde de birçok dalı var kendi içerisinde. Ama halk ne anlar dediğimizde sanatı daha üst seviyede algıladığımızda, sanatla halkın arasını koparttığımızda, araya mesafeler koyduğumuzda kültürle, sanatla halkın arasını açmış oluruz. Ben her insanımızın öyle ya da böyle bir güzel sanatlara ilgisinin olduğunu biliyorum. Ya köylülerimiz mesela ne güzel halk türküleri söyler, ne güzel folklorun içerisindedirler, ne güzel gelenekleri, görenekleri vardır. Mesela düğün dernek dediğimiz vakit köyler akla gelir. Yani bir düğün derneğin o kültürün yaşatılmasında köylerimiz dışarıda bırakılabilir mi? Köylerimiz dışarıda bırakılır mı? Mesela şehirlere nazaran köylerin bu anlamda kültürü daha taşıyıcı konumda olduklarını görürüz. Halk ozanlarımız mesela daha halkımızın arasından çıkar. Dolayısıyla baktığımızda kültürün, sanatın bir kolunu bir şekilde icra eden de halkımızdır. Dahası icra etmese bile bunları sever, bunları takdir eder, bunları anlar, anlamaz diye bir şey yok. Dolayısıyla değerli dinleyenler, kültürü yaşatmanın bir yolu bir kere kültürü, sanatı halka indirgemekte ve halkın özgün karakterine, halkın özgün kültürüne uyarlamakta yatmaktadır. Bunu böyle algıladığımızda, halkla kültürü, sanatı bütünleştirdiğimiz vakit daha kültürün, sanatı daha köklü hale getirmiş oluruz ve geleceğe daha taşımış oluruz. Öbür türlüsü biraz havada kalır. Öbür türlüsü biraz kabuk seviyesindedir ve toplumun kendisini aslında temsil kabiliyeti de olmayacaktır. Halbuki bizim kültürümüzün, sanatımızın özü itibarıyla kendi halkımızı, özgün kimliğimizi, özgün kültürümüzü temsil kabiliyetinin olması da gerekmektedir diyelim. Ve özgün kültürümüzün küresel ölçekte değer bulması temennisiyle, bu duygularla, bu düşüncelerle bu bölüme nokta koyalım.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünya'mda bu hafta Orhan Pamuk'tan bahsedeceğiz. Daha doğrusu Orhan Pamuk'un Kar romanından bahsetmiş olacağız. Orhan Pamuk Türk dünyasının son dönem yetiştirdiği en maruf bilinen romancılarındandır ve Nobel'e uzanmış romancılarımızdandır. Hani çok fazla belki Nobel'e aday gösterilen sanatçılarımız, romancılarımız olmuştur ama Nobel'i kazanan romancımız Orhan Pamuk'tur. Nobel'li bir romancımız olmakla beraber çok da fazla toplumda hem romancılığı, hem kişiliği, hem düşünceleri, duyguları aynı zamanda tartışılmaktadır. Zaten bu böyledir. Yani her başarılı insanın arkasında düşünceler tartışılır. Onların kişilikleri tartışılır, düşünceleri tartışılır, temsil kabiliyetleri tartışılır. Hangi sanat dalıyla ilgileniyorlarsa o konudaki sanatçı kimlikleri, kişilikleri tartışılır. Bu böyledir. Kar romanı da yayınlandığı tarihlerde çok fazla ses getirmiştir. Çok fazla tartışma konusu olmuştur. Belki neden tartışılmıştır bu kadar diyecek olursak, yani Orhan Pamuk kişiliğiyle alakalı da olabilir. Öbür taraftan romanın konusuyla da alakalı olacaktır. Roman Kars'ta geçer. Ünlü şair Kerim Alakuşoğlu'dan bahseder. Kitabın bütününde ondan K olarak bahsedilecektir. Artık Kerim Alakuşoğlu kısaltmasıyla K diye bahsedilecektir. Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşamaktadır. Yıllar sonra Türkiye'ye dönme kararı verir ve bir gazete haberinden de esinlenerek Kars'taki kadınların intiharı konusunu ele alacaktır. Bunun için Kars'a yola düşer. Tabii hem yolculuk hem Kars'a vardıktan sonra Kars'taki insanların toplumun kendisini karşılaması bakımından da ele alacak olursak olay örgüsü içerisinde, roman örgüsü içerisinde ilginç olaylarla karşılaşılır. Kars'a geldikten sonra aynı zamanda yıllar öncesinden arkadaşı, hatta kız arkadaşı, sevgilisi olan İpek'le de tanışır. Onun kaldığı otele yerleşir. Kente bir yazarın gelmesi, Kars'a bir yazarın gelmesi ve kış koşullarında, hani Kars'ın şöyle diyelim, karın esareti altında olduğu günlerde bir meşhur şairin gelmesi ve yurt dışından bir şairin gelmesi o kentte, Kars'ta büyük olay olur. Kars'ın adeta gündemini belirler. Ve toplum kesimlerinden değişik kesimlerde, kişilerde şaire ilgi alaka gösterirler ama öbür taraftan da nereden çıktı bu, niye geldi diye kent içerisinde de sorgulanmaktadır. Aynı zamanda seçim dönemine denk gelmiştir. Dolayısıyla ilginç bir dönemde ve kış koşullarında karın esareti altındaki Kars'ta böyle bir Kars'taki kadın intiharlarıyla alakalı olarak yazar çıkmış gelmiştir, şair çıkmış gelmiştir. Şair baktığı vakit Kars'taki özellikle kadınların intihar sebebine baktığı vakit özellikle üniversite öğrencisi kızların intihar ettiğini görmüştür. Bu arada özellikle başörtüsü taktıkları için intihar vakalarının yaşandığını görür. Demek ki burada bir baskı altında kalmak, o baskıyı göğüsleyememek ve toplu hem aileyle hem eğitimle hem de bu idari baskıyla karşılaşmak, bu arada kalmak bu kızların psikolojisini bozmuştur. Fakat şair aynı zamanda diğer toplumsal gerçeklerle de yüzleşmiştir. Bu arada mesela kızların arkasında belli çevrelerin, camiaların, kişilerin ve istismarcı grupların olduğunu görür. Ve o arada Kars'taki bu yasağı diyelim, başörtüsü yasağını, üniversitede bu başörtüsü yasağını uygulayan idarecilerden bir tanesi, hocalardan bir tanesi cinayete kurban gitmiştir. Bu olayı daha çetrefilli hale getirmiştir. Daha toplumsal bir keşmekeşe, toplumsal bir sorun yumağı haline getirmiştir. Elbette şair bunun üzerinde de durur. Ve hem bir taraftan bu cinayetin aydınlatılması süreci, öbür taraftan böyle karın esareti altındaki Kars'ta toplumsal grupların işte moral motivasyonu, kişilerin moral motivasyonu hepsi üste geldiği vakit bir piyes tertiplenir, bir gösteri düzenlenir ki biraz da halka moral motivasyon vermek açısından bu yapılır. Fakat bu aynı zamanda toplumsal grupların protestolarına, istismarlarına da yol açar. Bu da aynı zamanda yasaklara ve ihtilale davetiye çıkartmıştır. Bu olaylar bahane edilerek ilde sıkı yönetim ilan edilmiştir. Bu durum şair açısından da görmezden gelinemeyecek bir durumdur. Tam da 12 Eylül sonrası adeta Türkiye fotoğrafı gibidir. yani olayların aydınlatılma süreci, yani bir yasaktan hareketle toplumun bazı grupların bu yasağı istismarı, kullanması, hem kişileri kullanması, hem grupları kullanması, hem yasağı istismar etmeleri, hem de bundan hareketle toplumsal protestolardan hareketle sıkı yönetim ilan edilmesi, bunlar Türkiye gerçekleridir adeta ve netice itibarıyla hatta o kadar ki şair Kaan'ın eski kız arkadaşı İpek de bu tür gruplarla belli ölçüde ilişkiler içerisindedir. Şair elbette bundan da ayrıca etkilenmiştir, etkilenecektir. Artık hayattan umudu kesildiği için K düşüncelere dalmakta ve İpek'i düşünmektedir. Buna rağmen en sonunda hediyelerle, teşekkürlerle Kars'tan uğurlanır ve roman da bu örgü içerisinde devam eder sevgili dinleyenler.
Kültür, sanat.
Değerli dinleyenler, kültür sanat diyeceğiz. Kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Turizmin Oscar'ı Diyarbakır'ın diyeceğiz. Diyarbakır Valiliği Büyükşehir Belediyesi Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde kurulan turizm platformunca insanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır temasıyla düzenlenen program için Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu'nun ve Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği üyesi 19'u yabancı 36 yazar ve gazeteci tarihi mekanları gezmişler ve binlerce yıllık Hevsel bahçelerinin yanı başında bulunan İç Kale'de sabah kahvaltısı yapmışlar. Zerzevan Kalesi kazı alanını gezmişler ve Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile birlikte çalışmalar yürütmüşler. Ve netice itibarıyla da Diyarbakır'ı turizmin Oscar'ı olarak belirlemişler. Altın Elma Diyarbakır'a diyor, turizm ve gazetecilikte 52 yılı geride bıraktığını ifade eden Aturjet'in üyesi Hüseyin Kurtoğulları, turizmin Oscar'ı olarak adlandırılan Altın Elma ödülünün sabah kentte yapılan toplantıyla Diyarbakır'a sunulduğunu belirtiyor. Ve çok güzel bir haber, dünyada Altın Elma denilen ödül Diyarbakır'a veriliyor. Bundan son derece mutlu oldum diye de belirtiyor. Ve ilk defa Diyarbakır'a gelenlerin izlenimleri aktarılıyor. Bu bölgedeki bütün şehirleri gezmişler ve Diyarbakır'ı en etkileyici kent olarak görmüşler. Diyarbakır hakkında öğrenilecek o kadar çok şey var ki inşallah bunların hepsi su yüzüne çıkacak ve dünyaya tanıtılacak diyor. Ve Altın Elma ödülünün bir kez daha Diyarbakır'a verildiğinden bahsediyor. Bir diğer haberimiz, Frig yolu ziyaretçileri doğa ve tarihle iç içe bir yolculuğa çıkartıyor diyor. Bu biraz da tabii memleket haberi gibi de addedebilirsiniz. Ben de malum Eskişehirliyim. Frig Vadisi, Friglerden kalma, kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kiliseleri, peri bacaları ve diğer doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel 10 vadisinden birisi olma özelliği taşıyor. 506 kilometrelik güzergahıyla Türkiye'nin en uzun 3. yürüyüş rotası Ege ve İç Anadolu bölgesinde bulunan 4 ilden geçiyor. Afyon, Karahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya. Kütahya'daki Yenice çiftliği, Afyon, Karahisar, Seydiler ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Friglerin siyasi başkenti Gordion, Yassıöyük olmak üzere 3 noktadan ulaşılabilen yol, Filipler'in dini merkezi Midas, Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Yazılıkayak köyünde birleşiyor. Frig yolunun canlandırılması ve turizme kazandırılması için Bakanlar Kurulu kararıyla Frigya Kültür Mirası'nı Koruma ve Kalkınma Birliği kurulmuş vaziyette ve bu çalışmalar yapılıyor sevgili dinleyenler. Frigküm çalışmaları bağlamında da Afyonkarahisar Valisi açıklamalarda bulunuyor. Son zamanlarda gerek bakanlıkların gerekse Frigküm'ün ve valiliklerin önemli çalışmaları var. Öncelikle Çevre Bakanlığı'nın bu konuda çalışmaları var. Master plan çıkartılmış durumda. Bu plan çerçevesinde 73 eser tespiti yapılmış ve bunlarla ilgili olarak da geleceğe yönelik neler yapılabileceği konusunda altyapı çalışmaları yapılıyor. Bu bağlamda 3 milyon liralık bir yatırımla Seyitler bölgesinden itibaren bu vadilerin daha iyi değerlendirilmesi için çalışma başlatılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından da Frig Vadisi Tabiat Parkı olarak ilan edilmiş olup çevre düzenlemesi çalışmaları bakanlıklar tarafından sürdürülüyor. Değerli dinleyenler, Friglerin barışçı bir toplum kimliğinde gelişerek tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, kaya mezarları, tapınım alanları ile kendilerine özgü bir mimari getirdikleri, maden işçiliği ve dokumacılıkta ileri gittikleri, yeni müzik aletleri ürettikleri biliniyor. Kapadokya'daki peri bacası oluşumlarının benzerlerine Frig Vadisi'nde de rastlanıyor. Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntılarından oluşan bölge, önce Frigler, daha sonra da Romalılar tarafından kullanıldığı biliniyor sevgili dinleyenler. Evet, bir diğer haberimiz Osmanlı ordusunun delileri beyaz perdeye aktarılıyor diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin dünyayı titreten ordusunun fedaileri olarak anılan Deliler Akıncılar grubu beyaz perdeye taşınıyor. Hazırlıkları yaklaşık 2 yıl süren ve yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği filmin Aksaray'da gerçekleştirilen çekimlerine de sona yaklaşıldı. Osmanlı Devleti'nin 1459-1460 yılları Osmanlılar Deliler Akıncı grubunun konu edildiği filmin geniş oyuncu kadrosu arasında Erkan Petekkaya, Rüzgar Aksoy, İsmail Filiz, Nur Fettahoğlu, Demet Tuncer, Yetkin Dikinciler, Gülşah Şahin, Batın Uçan, Namık Rüstem Kağanlı, Kamil Güler, Serhat Şahin, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Bala ve Baran Öztürk de yer alıyor. Filmin yapımcılığını üstlenen ve Gökkurt karakterini canlandıran Cem Uçan, Aksaray'da kurulan sette basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenlemiş ve inanılmaz bir görsel şov izleyicileri bekliyor diyor. Biz de sinema severler olarak tabii merakla beklediğimizi buradan belirtelim. Her bir sahnesi heyecanla çekiliyor demiş. Aşkar karakterini canlandıran İsmail Filiz de Cem Uçan'ın bu filmle hayalini gerçekleştirdiğine işaret ediyor. Bana ilk anlatıldığında aynen bu şekilde heyecanlıydı. Film içinde de hep heyecan gördük diyor. Kostümler, mekanlar, karakterler, bütün bunlar bir görsel şovu hazırlıyor sevgili dinleyenler.
Dizelerden.
Evet, Evet değerli dinleyenler, dizelerden bölümümüzde Nilgün Doruk Hasan Hüseyin Korkmazgil'den Acılara Tutunmak adlı şiiri seslendirecek. Bu güzel şiirle sizi baş başa bırakacağız ama ondan da önce dünya şairlerinden mutlaka takip edilmesi gereken şairler var diyeceğiz. Mesela ben bir kendimce bir liste yaptım. Yani benim favorim diyebileceğim 10 kadar şair saymak isterim. Edgar Allan Poe'nun güçlü bir şair olduğunu düşünüyorum ve mesela Melih Cevdet Andaç çevirisiyle Annabelle Lee şiiri var. Charles Baudelaire'in gene takip edilmesi gereken bir şair olduğunu düşünüyorum. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ne Dersin Bu Akşam adlı şiiri çevirisi var. Luis Aragon'un keza takip edilmesi gereken bir şair olduğunu, Bana Baktın Gözlerinle adlı şiirinin Sait Maden çevirisiyle Türkçemize kazandırıldığını belirtelim. Luis Borges'in gene güçlü bir şair olduğunu ve Anlar adlı şiirinin meşhur olduğunu belirtelim. Goethe'nin zaten yani ismi bilinen çok meşhur şairlerden bir tanesi olduğunu, Pablo Neruda'nın bizim açımızdan benim şahsen favori şairlerinden bir tanesi olduğunu bahsedelim. Yani bu şiirleri olmasa bile başka şiirleri de mutlaka okunabilir, takip edilebilir. Şiir zevki açısından güzelliklerle dolu olduğunu düşünüyoruz. Federico Garcia Lorca'nın gene güçlü bir şair olduğunu, Bir Genç Kızın Kulağına isimli bir şiirinin mesela benim favorilerimden bir tanesi olduğunu bahsedelim. Tagore'un gene doğulu bir şair olarak bizde güçlü etkileri olduğunu, Seni Yalnız Seni adlı bir şiirinin mesela olduğunu bahsedelim. Tabii Vladimir Mayakovski'nin Dönerim Sana isimli bir şiirinin meşhur olduğunu ve güçlü bir şair olduğunu ve mutlaka takip edilmesi gereken şairlerden olduğunu belirtelim. Ve tekrar Nilgün Doruk'la sizi güzel bir şiirle baş başa bırakalım. Gelecek hafta tekrar buluşana kadar hoşça kalın.
Acı çekmek özgürlükse, özgürdük ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya. O dolaşmış daldan dala savurmuş yüreğini, ben bölmüşüm yüreğimi başkaldıran dizeleri. Kavuşmak özgürlükse, özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık, yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan, İki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde. Aramakmış oysa sevmek. Özlemekmiş oysa sevmek. Bulup bulup yitirmekmiş düşsel bir oyuncağı. Yalanmış, hepsi yalan. Sevmek diye bir şey vardı. Sevmek diye bir şey yokmuş. Acılardan arta kalan işte bu bakışlarmış. Kuğu diye gözlerimde gün batımı bulutlarmış. Yalanmış hepsi yalan. Savrulup gitmek varmış ayrı yörüngelerde. Acı çektim günlerce. Acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta, deprem kargaşasında yaşadım birkaç bin yıl acılara tutunarak. Acı çekmek özgürlükse, özgürdük ikimiz de. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.